Ayrım 19, sayfa 259. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 81. Bölüm. Robert içeri girdiğinde parçalanmış vitrin dolabının yanında diz çökmüş oturan Ellen'i gördü. "Ellen, ne oldu böyle?" Ellen Robert'a bakmadan ayağa kalktı. Sol kolunun iç tarafından avucuna süzülen kanlar üç parmağından yere damlıyordu. "Kolun kanıyor." Ellen cam kırıklarının üzerinden geçip yatak odasına doğru giderken Robert onu durdurdu ve aile doktorunu çağıracağını söyledi.
"İstemiyorum. Hiçbir şey umurumda değil."
"Ellen," diye bağırdı Robert sinirle. "Kanıyorsun." Ellen koluna baktı.
"Yara bandı yapıştırmalıyız herhalde," dedi
ve geride kan izleri bırakarak çalışma odasına girdi. Bilgisayarın başına oturdu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün telefonunu bulup aradı. Birgitta Gort cinayet soruşturmasını yürüten sorumluyla konuşmak istediğini söyledi. Onu başka bir yere aktardılar. Erin isteğini tekrarladı. Ağır solumalar işitti. Biri bilgisayarda bir şeyler yazıyordu. İç çekti, bir şeyler daha yazdı.
"Ön soruşturma Sundsvall savcılığınca yürütülüyor," dedi bir erkek sesi.
"Konuşabileceğim bir polis yok mu?" "Savcılık makamı Westernorland polisiyle çalışıyor."
"Beni emniyet müdürlüğünden bir polis ziyaret etmişti. Gözleri gri, uzun bir adam."
"Yona Linna."
"Evet o."
Ellen masada duran kalemi aldı ve bir moda dergisinin parlak kapağına numarayı kaydetti. Ardından teşekkür ederek telefonu kapattı. Komiseri hemen aradı. İş gezisinde olduğunu ancak ertesi gün geleceğini öğrendi. Ellen Sundsvall savcılığını aramayı düşünürken doktoru geldi ve hiçbir şey sormadan yarasını temizlemeye başladı. Sessizce oturan Ellen, İngiliz Vogue dergisinin Ağustos sayısının üzerindeki telefon numarasına baktı. Yuna Linna'nın telefon numarasını Gwyneth Paltrow'un iki göğsünün arasına yazmıştı. Yarası sarıldıktan sonra oturma odasına geçti. Temizlik şirketi görevlileri gelmiş, cam kırıklarını kaldırıp yerleri silmişlerdi. Kırılan büfe kaldırılıp götürülmüştü. Robert Seder tabağını Akdeniz Müzesi'nin restorasyon uzmanına göndermişti. 82. Bölüm. Ellen Frank, Yuna Linna'nın odasına doğru yavaş adımlarla yürürken kimseye gülümseyecek halde değildi. Ağlamaktan perişan olmuş gözlerini saklamak için siyah bir güneş gözlüğü takmıştı. Burberry marka grafit grisi trench coat'unun önü açıktı. Başında gümüş rengi ipek şal vardı. Bileğindeki derin yara izi durmadan sızlıyordu. Koridorun bol çizikli döşemesinde ayakkabılarının topukları çınlıyordu. Üzerinde değersiz olduğunu ve morlukların gündelik hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorsan kesinlikle bize gelmelisin yazan kocaman bir afişin yanından geçti. Koyu mavi gömlekli birkaç polis aceleyle Ulusal Operasyon Dairesi'nin olduğu bölüme gidiyordu. Bir odadan cart kırmızı bir angora kazak ile çok dar bir siyah etek giymiş, yapılı bir kadın çıktı. İki elini beline koyarak durdu ve Ellen'in yanına gelmesini bekledi.
"Adım Anya Larson," dedi kadın.
Ellen, Yuna Linna ile görüşmeye geldiğini söyleyecekti ama sesi tıkandı. Yapılı kadın gülümseyerek komiserin odasına kadar ona eşlik edeceğini söyledi.
"Bağışlayın," diye fısıldadı Ellen.
"Üzülmeyin," dedi Anya ve Ellen'e Yuna'nın kapısına kadar eşlik etti. Ardından kapıyı tıklatıp açtı. "Çay için teşekkür ederim," dedi Yuna ve Ellen otursun diye bir sandalye çekti. Ellen sandalyeye çöktü. Anya ile Yuna göz göze geldiler.
"Ben su getireyim," diyerek dışarı çıktı Anya.
Odaya bir sessizlik çöktü. Ellen konuşabilecek kadar sakinleştiğine kanaat getirdiğinde başını kaldırıp Yuna'ya baktı.
"Her şey için çok geç olduğunu biliyorum," dedi. "Bana geldiğinizde size yardım etmediğimi de hakkımda ne düşündüğünüzü kestirebiliyorum."
Kontrolünü kaybetti, dudaklarının kenarları aşağı kıvrıldı ve gözlüğünün altından yanaklarına gözyaşları süzüldü. Bir bardak su ve küçük bir tabağa koydu, bir salkım üzümle içeri giren Anya elindekileri bırakıp çıktı.
"Vicky Bennett hakkında konuşmak istiyorum," dedi Ellen toparlanmış bir sesle.
"Dinliyorum," dedi Yuna dostça.
"Benim yanıma geldiğinde 6 yaşındaydı. Ben de 9 ay kaldı."
"Biliyorum."
Ama bilmediğiniz bir şey var. Ben hiçbir insanın etmeyeceği şekilde ihanet ettim ona.
İnsan bazen ihanet eder dedi Yuna.
Alan titreyen elleriyle gözlüğünü çıkardı ve düşünceli bir ifadeyle karşısındaki polise baktı. Sarı, dağınık saçlarına, ciddi yüzüne, tuhaf şekilde parlayan gri gözlerine.
Artık kendimi sevemem dedi ama bir teklifim var. Bütün masrafları ödemeye hazırım. Cesetlerini bulun. Kapsamını daraltmadan aramalara devam edin.
Bunu neden yapacaksınız?
Artık hiçbir şeye faydası olmasa da demek istediğim ya suçsuzsa?
Suçsuzluğuna işaret eden bir belirti yok.
Ama ben inanamıyorum. O,
Alan sustu, gözleri bir kez daha yaşlarla doldu. Tatlı ve sevimli bir çocuk olduğu için mi?
Aslında genellikle öyle değildi deyip gülümsedi Alan.
Tahmin etmiştim.
Masrafları ben ödersem araştırmalara devam eder misiniz?
Bunun için sizden para alamayız.
Hukuki bir gerekçe bulabiliriz.
Belki ama bu bir şeyi değiştirmez dedi Yuna yumuşak bir sesle. Savcı davayı kapatmak üzere.
Ben ne yapabilirim diye fısıldadı Alan çaresizce.
Aslında bunu size söylememem gerekir ama ben araştırmaya devam edeceğim. Çünkü Vicky'nin yaşadığından kesinlikle eminim.
Ama haberlerde dediler ki diye fısıldadı Alan
ve ayağa kalkıp bir elini şaşkınlıkla dudaklarına götürdü. Araba 4 metre derinde bulundu. Araba penceresinin çerçevesinde kan ve saç örneğine rastlandı dedi Yuna.
Ama siz öldüklerine inanmıyorsunuz öyle mi dedi Alan aceleyle gözyaşlarını silerek.
Onların nehirde boğulmadıklarını biliyorum.
Tanrım şükürler olsun diye fısıldadı Alan.
83. Bölüm. Alan tekrar sandalyeye oturdu ve başını yana çevirip ağladı. Yuna onu kendi haline bıraktı, kalkıp pencereye gitti ve dışarı bakmaya başladı. İnce bir yağmur yağıyor, parktaki ağaçlar rüzgarla sallanıyordu.
''Nereye saklanabilir, bir fikriniz var mı?'' diye sordu Yuna bir süre sonra.
Annesi Suzy değişik garajlarda gecelerdi. Bir hafta sonu buluşmuştuk. Vicky'yi yanına alacak. Bakımını üstlenip üstlenemeyeceğini deneyecekti. Ona Hallonbergen'de bir daire vermişlerdi ama yapamadılar. Metro istasyonlarında yatıp kalkmaya başladılar. Vicky'yi Slussen ile Maria Torget arasındaki tünelde yalnız başına uyurken buldular.
Yani kolay bulunmayacak dedi Yuna.
Vicky'yi 8 senedir görmedim ben ama Birgitta Gort personeli... Onunla konuşanlar mutlaka bir şey biliyorlardır.
Evet diye iç çekip sustu Yuna.
Evet ne?
Yuna elinin gözlerine baktı. Vicky'nin konuştuğu tek kişi öldürüldü. Kadının kocası bakım evinin danışmanı çok fazla şey biliyordur herhalde. En azından işe yarayacak bir şey ama psikolojik durumu berbat. Doktoru polisle konuşmasına izin vermiyor. Yapacak bir şey yok. Doktoru polis sorgusunun durumunu ağırlaştıracağını söylüyor.
Ama ben polis değilim dedi Alan. Onunla ben konuşabilirim.
Yuna ile göz göze geldi ve Yuna'nın tam da bunu beklediğini anladı. Asansöre bindiğinde çok ağlamanın o ağır neredeyse uyuşturucu etkisi yapan yorgunluğunu hissetti. Komiserin sesini düşündü. Hafif fin aksanını. Güzel gri gözlerinde tuhaf bir keskinlik vardı. Yardımcısı olan o yapılı kadın Sunsval Hastanesi'ni aramış, Daniel Grimm'in psikiyatri bölümünden başka bir bölüme aktarıldığını öğrenmişti. Tedavisinden sorumlu doktor hastanın tedavisi bitmeden polislerle hiçbir koşulda ne telefonda ne de yüz yüze görüştürülmemesi talimatını vermişti. Alan Emniyet Müdürlüğü'nün ana giriş kapısından çıktı, caddenin karşısına geçti. BMW'sine bindikten sonra Sunsval Hastanesi'ni aradı ve 52B bölümüne bağlandı. Daniel Grimm'in odasına telefon bağlanamıyordu ama akşam 6'ya kadar ziyaret edilebilirdi. Arabanın bilgisayarına adresi kaydetti, 375 kilometre yol kat etmesi gerekiyordu. Hemen yola çıkarsa 7'ye çeyrek kala hastanede olurdu, direksiyonu kırdı, emniyet müdürlüğünün önündeki kaldırıma çıkarak geri döndü. Fleming Gattan'a girip gaza bastı. İlk trafik lambasına geldiğinde Robert Bianchi aradı. Waterfront Expo'da Kinnevik ve Sven Varg ile yapacağı toplantıya 20 dakika kaldığını hatırlattı.
Yetişemem dedi Ellen uzatmadan.
Sensiz başlamalarını söylememi ister misin?
Robert ne zaman dönebilirim bilemiyorum ama bugün olmaz.
E4'e çıktığında hızını yasal sınırın 29 kilometre üzerine ayarladı. Ceza yemesinin bir önemi yoktu ama ehliyetini kaybetmek istemiyordu. 84. Bölüm.
Yona Vicky Bennett ile küçük çocuğun yaşadıklarını hissediyor ve biliyordu onları kaderlerine terk edemezdi. Kırık bir şişeyle iki kişinin yüzünü parçalayan, iki kişiyi de başlarına vurarak öldüren bir kız çocuğu, annesinin gözlerinin önünden kaçırdığı bir çocukla birlikte bir yere saklanmıştı. Herkesin gözünde ölmüşlerdi, artık kimse onları aramıyordu. Yoğuna soruşturmadaki yerini düşünürken Sonya rast aramış, benzin istasyonundaki güvenlik kamerası kaydından bahsetmişti. Birgitta Gort'taki kızlardan biriyle konuşmuş, Vicky'nin Zyprexa kullandığını öğrenmişti. Yuna iğnenin psikiyatr eşini aramış, ilacın yan etkilerini öğrenmişti. Yığınla eksik parça var hala diye düşündü Vicky Bennett, şu Zyprexa denilen antidepresandan aşırı dozda almış olabilirdi. Carol'in emilen tek bir tabletin bedeni yavaş yavaş ele geçirdiğini, ani tedirginlik ve öfke nöbetlerine sebep olduğunu söylemişti. Yuna gözlerini kapadı, Vicky'nin anahtarı isterken ki halini hayal etti. Elizabeth'i çekişle tehdit etmiş, öfkelenmiş, kadına defalarca vurmuştu. Sonra anahtarı alıp tecrit odasının kapısını açmış, içeri girmiş, omzunda yorganla sandalyede oturan Miranda'yı başına taşla vurarak öldürmüştü. Sonra onu yatağa yatırmış, elleriyle yüzünü kapatmıştı. Ama öfkesi aniden dinmişti. Şaşırmış, yorganı alıp odasına götürmüş, ilacın sakinleştirici etkisini hissederken yatağının altına saklamıştı. Büyük ihtimalle çok yorulmuştu. Çizmelerini çıkarıp gardırobun içine savurmuş, çekici yastığının altına koyup hemen uyumuştu. Birkaç saat sonra uyanmış, neler yaptığını anlamış, korkmuş, pencereden atlayıp doğruca ormana kaçmıştı. Öfkeye kapılmasının ve kanlı çarşafın üzerinde uyuyup kalmasının nedeni aldığı ilaçtı. Ama taşla işi neydi? Gerçekten bir taş var mıydı ortada? Yuna bir kez daha tereddüte kapıldı. İğneyi tanıdığı günden beri ikinci defa belki yanılıyor diye düşündü.
85. Bölüm. Ellen B-52'nin koridoruna saat 6'ya 5 kala girdi ve bir hasta bakıcıyı durdurup Daniel Grimm'i ziyaret etmek istediğini söyledi.
Ziyaret saati geçti dedi kadın.
Daha 5 dakika var deyip gülümseyerek şansını denedi Ellen.
Ortalığa çeki düzen vermek için 6'ya çeyrek kala ziyaretlere son veriyoruz.
Ta Stockholm'dan geliyorum diye yalvardı Ellen. Kadın tereddütlü bir ifadeyle baktı.
Her bahanesi olana ayrıcalık tanırsak burası 24 saat insan kaynar dedi kesin bir dille.
Lütfen yalnızca birkaç.
Bu kadar kısa sürede bir fincan kahve bile içemezsiniz.
Olsun, dert değil diye üsteledi Ellen. Hasta bakıcı hala tereddütlüydü ama başıyla onu izlemesini işaret etti. Sağa döndü ve bir kapıyı çaldı.
Teşekkür ederim dedi Ellen ve kapıyı açmak için hasta bakıcının gitmesini bekledi.
Pencerenin yanında orta yaşlı bir adam duruyordu. Yüzü ağlamaklıydı, sakalı birkaç günlüktü. Üzerinde bir blue jean ile kırışık bir gömlek vardı. Ellen'e merak dolu gözlerle baktı, elini seyrek saçlarından geçirdi.
''Adım Ellen Frank'' dedi Ellen yumuşak bir sesle. ''Rahatsız ettiğimi biliyorum, kusuruma bakmayın.''
''Yok, ben Adam sanki birkaç gün hiç durmadan ağlamış gibiydi. Başka bir durumda karşılaşsalardı Ellen onun çok yakışıklı olduğunu düşünürdü. İnsana güven veren, olgun, zeki bir yüz ifadesi vardı.
''Seninle konuşmam gerek ama şu an buna tahammül edemeyecek durumdaysan anlarım.''
''Yo buyurun'' dedi Daniel, sesi her an çatlayacak gibiydi. ''İlk günler gazeteciler geldiler buraya ama konuşabilecek durumda değildim. Gücüm yoktu, söyleyecek bir şeydi. Yani polislere yardımcı olmayı çok isterdim ama olmadı. Düşüncelerimi toparlayamadım.'' Alan bir yolunu bulup Vicky'den bahsetmek istiyordu. Kız Daniel'in gözünde bir canavar olmalıydı. Anlaşılır bir şeydi bu. Adamın hayatını mahvetmişti. Vicky için yardım talep etmek kolay bir şey değildi. Birkaç dakikalığına içeri girebilir miyim?
Doğrusu bilemiyorum dedi Daniel yüzünü ovarak.
Daniel başına gelenlere çok üzüldüm. Daniel fısıldayarak teşekkür etti. Sandalyeye oturup bakışlarını eline çevirdi.
Teşekkür ederim diyorum ama hiçbir şey anlayamadım dedi usulca.
O kadar gerçek dışı ki Elizabeth'in kalbi için endişeliydim ama...
Yüzü karardı tekrar içine döndü.
Yaşadıklarını hayal bile edemiyorum dedi Alan alçak bir sesle. Şimdi bir psikoloğum var dedi Daniel çarpık bir gülümsemeyle. Buna asla inanamazdım psikoloğa ihtiyaç duyacağıma. Beni dinliyor burnumu çekerek ağlamamı izliyor. Kendimi çok biliyorsundur polislerin beni sorgulamalarına izin vermiyor. Onun yerinde olsaydım ben de aynı kararı verirdim. Ama bir yandan da kendimi biliyorum. Tehlikeli bir durumum yok. Belki de ona polislerle konuşabileceğimi söylemeliyim. İşlerine yarayacak bir şey bildiğimden değil ama...
Bence psikoloğu dinlemekte fayda var.
O kadar çaresiz mi görünüyorum?
Hayır ama...
Bazen polise söylemem gerektiğini düşündüğüm bir şey geliyor aklıma. Sonra birden unutuveriyorum. Çünkü ben...
Ne tuhaf düşüncelerimi toparlayamıyorum. Sanki inanılmaz yorgunmuşum gibi.
Bunların hepsi geçecektir.
Daniel burnunun altını sıvazladı, başını kaldırıp eline baktı.
Hangi gazetede çalıştığını sormuş muydum?
Alan başını iki yana salladı. Gazeteci değilim. Vicky Bennett 6 yaşındayken benim yanımda kaldığı için geldim buraya.
86. Bölüm. Hasta odası sessizdi. Koridordan ayak sesleri duyuluyordu. Daniel gözlerini kırptı, dudaklarını büzdü. Alan'ın biraz önce söylediğini anlamak için bütün gücünü toplamaya çalışıyordu sanki.
Onunla ilgili haberleri duydum diye fısıldadı bir süre sonra. Araba, çocuk. Evet haberler dedi Alan. Peki sağ olsaydı sence nerede saklanırdı?
Bunu niye merak ediyorsun ki?
Bilemiyorum. Kime güvenirdi bilmek istiyorum.
Daniel susup bir süre Alan'a baktı. Öldüğüne inanmıyor musun?
Hayır dedi Alan sessizce.
İnanmak istemediğin için inanmıyorsun dedi Daniel. Nehirde boğulmadığına dair herhangi bir kanıtın var mı?
Korkma dedi Alan ama biz nehirden çıktığından çok eminiz.
Siz?
Komiser ile ben.
Anlayamıyorum. Nehirde boğulmadıysa neden öyle söylüyorlar o zaman?
Boğulduğunu sanıyorlar. Çoğu insan buna inanıyor. Polisler onu ve çocuğu aramayı bıraktılar.
Ama sen bırakmadın.
Belki de şu an Vicky ile yalnızca onun iyiliğini düşünerek ilgilenen tek kişi benim dedi Alan.
Daniel'e gülümsemeden baktı. Gülümseyecek sesine yumuşak bir ton verip nazik davranacak hali kalmamıştı. Ve şimdi onu bulmak için benden yardım istiyorsun.
Çocuğa zarar verebilir diye şansını denedi Alan. Başkalarına zarar verebilir.
Ben öyle düşünmüyorum dedi Daniel elinin gözlerinin içine bakarak. Miranda'yı onun öldürdüğüne inanmadığımı daha ilk başta söyledim hala öyle.
Daniel sustu dudakları hafifçe kımıldadı. Ne söylediği duyulmadı. Ne dedin dedi Alan.
Efendim?
Bir şey fısıldadın da.
Elizabeth'i Vicky'nin öldürdüğüne inanmıyorum.
İnanmıyor musun?
Yıllarca örselenmiş kız çocuklarıyla ilgilendi. Bana göre yok, bu imkansız.
Ama
meslek hayatımda gerçekten sorunlu çocuklarla karşılaştım. İçlerinde öldürme arzusu olan çocuklarla. Yani
ama Vicky bunlardan değil diyorsun öyle mi?
Değil. Alan'ın yüzüne bir gülümseme yayıldı. Gözyaşlarını bastırıp duygularını kontrol etmeye çabaladı.
Bunu polislere anlatmalısın dedi.
Anlattım. Vicky'nin saldırgan olmadığını düşündüğümü biliyorlar. Tabii yanılıyor da olabilirim dedi Daniel sertçe gözlerini ovarak.
Bana yardım edebilir misin?
Vicky'nin 6 yıl sende kaldığını mı söylemiştin?
Hayır, benim yanıma 6 yaşındayken geldi dedim.
Ne yapmamı istiyorsun?
Onu bulmalıyım Daniel. Sen onunla saatlerce konuştun. Hakkında bir şeyler biliyor olmalısın. Arkadaşları, birlikte olduğu birileri ya da her neyse işte. Evet, belki grup dinamiği üzerine konuşmuşluğumuz var. Düşüncelerimi toparlayamıyorum, özür dilerim.
Dede,
onunla neredeyse her gün görüştüm. Şimdi tam bilemiyorum ama en az 25 kez özel görüşmüşüzdür.
Vicky, o, onun en büyük sorunu sık sık kaybolması, yani kendi içinde. Endişem şu ki çocuğu herhangi bir yerde bırakabilir, bir yolun ortasında.
Nereye saklanabilir? Sevdiği bir aile var mıydı?
19. ayrımın sonu. Sayfa 273.